Merhaba kıymetli dinleyenlerimiz. Gazali Mektebi programıyla huzurlarınızdayız. Ben program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Daimi konuğumuz Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Fetva Kurulu raportörü Doktor Sayın Mehmet Büyükmutlu Beyefendi hocamla birlikteyiz. Geçtiğimiz haftaya kadar imanı korumanın yollarını, yöntemlerini konuşmuştuk. Münafıklık konusunu işlemiştik birkaç program ve artık bugün yeni bir sayfa açıyoruz Gazali Mektebi'nde. Yine İmam Gazali'nin izinde, sevgili hocamızın inşallah rehberliğinde İmam Gazali'nin etrafında dolaşmaya, faydalanmaya gayret edeceğiz. Onun gönül dünyasından, düşünce dünyasından. Bugün sevgili hocamızın yine yönlendirmesiyle konumuz sabır ve şükür olacak. Bu bana İbn-i Kayyım el-Cevziye'nin bir kitabını hatırlattı. Sabır ve Sabredenler ve Şükredenler başlıklı bir kitaptı. Daha genç olduğum yıllarda okumuştum sevgili hocam o kitabı. Sabredenleri okurken ne kadar zor bir işmiş bu sabır diyordum. Sonra Şükredenler başlamıştı. Ya asıl acaba şükür mü zorlanan, insanın zorlandığı nokta, imtihan olduğu nokta acaba şükür mü dedim. Ama her ikisine de evet bu kesinlikle demedim. Çünkü kitap böyle bir ikilikle başlıyor gibi başlığından bakıldığında hangisi daha zor bir şey gibi sanki algılanıyor. Ama öyle değil, ikisinin de ayrı noktaları var şeklinde idi. Tabii yıllar oldu, 10 yıl olmuştur belki okuyalı o kitabı. Bu başlığı siz deyince o geldi aklıma. Hoş geldiniz. Sabırdan mı başlarız, şükürden mi başlarız, ne dersiniz? Buyursunlar.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî allama bil kalem ve sallallahu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Her ikisi de kendi içerisinde hem kıymetli hem de artısı ve eksisiyle birlikte, yani sabretmek ve şükretmek, tahammül etmek tabii ki nihayetinde ecriyle, sevabıyla birlikte düşünüldüğü zaman önemli bir yekûni ifade ediyor. İslam nezdinde Müslümanlık için düşünüldüğü zaman İmam Gazali rahmetullahi aleyh de bu konuyu insanı kurtaran temel hususlardan bir tanesi olarak zikrediyor ve sabır ve şükür konusunu birlikte ele alıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da sabredenler ve şükredenler birçok yerde birlikte zikrediliyor. İmam Gazali de rahmetullahi aleyh gerek hadis-i şeriflerde gerekse Kur'an-ı Kerim'den hareketle hadis-i şeriflerde ifade edildiği haliyle gerekse kelam-ı kibardan bir takım nakillerle bu konuyu burada ilmek ilmek işliyor ve önemli bir yekunu ortaya çıkarıyor. Bugünkü programda inşallah bir altyapı oluşturmak maksadıyla Kur'an-ı Kerim'de sabır nasıl ele alınıyor? Hı hı. Hadis-i şeriflerde sabır nasıl geçiyor? Ashab-ı kiram efendilerimiz sabır konusuna nasıl yaklaşıyor ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade etmiş olduğu hadisler ve yaşantısından örneklerle sabır İslam için nasıl bir nihayeti, nasıl bir durumu, bir portre ve çerçeveyi ortaya koyuyor? Bugün inşallah bunu ele almak ve sonrasında sabrın İslam için ifade ettiği önemli manalara Gazali çerçevesinden temas etmek niyetindeyiz inşallah.
İnşallah.
Şimdi şöyle başlamak daha yerinde olur belki. Sabır bir pasiflik durumu değildir. Yani bir kimsenin acizlik göstermesi,
hiçbir şey yapmadan beklemesi,
hiçbir şey yapmadan beklemesi veya elinden bir şey gelmediği için sabır zırhının arkasına sığınması, tabir caizse acziyetini, korkaklığını, sinikliğini, sönüklüğünü veya tembelliğini, affedersiniz, sabrın arkasına sığınmak suretiyle meşrulaştırması demek değildir. Merhum Sezai Karakoç kıyamet aşısındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Belki de diriliş neslinin amentüsündedir. Ama kıyamet aşısı olsa gerek. Kitabın ilk makalelerinden bir tanesini anlatırken bir makalesinde şöyle söylüyor. Sabır senelerce beklemek gerektiğinde bir şeyin olgunlaşması için, bir maksat için beklemektir. Ama yeri ve zamanı geldiği zaman senelerce bekleyen bir kimsenin bir saniye, bir dakika bile olsun vazifesini ihmal etmemesidir. Bir demiri çelik haline getirirken bir demir ustası suyunu kıvamında verir. Onu döverken o demiri o çekişlerle döverken, ezerken onu belirli bir kıvamı ve şekle getirirken belki günlerce, haftalarca uğraşır. Ona birçok darbe vurur. Onu belirli bir kalıba sokmak için uğraşır. İşte aynı şekilde sabretmek de demirin çelik haline gelmesi için suyu nasıl zamanında veriyorsa, usta nasıl ki onu belirli bir kıvama getirmek için dövüp belirli bir şekle ve kalıba sokuyorsa, Aynı şekilde sabır da bir insanın olgunlaşması, belirli bir merhaleye gelmesi fakat kıvamına geldikten sonra da bir saniye, bir dakika dahi beklememesidir, diyor rahmetli Sezai Karakoç merhum. Aynı şekilde burada misallerine de temas ettiğimiz zaman bu durumu görmüş olacağız. Sabretmek korkaklık demek veya boş yere beklemek demek, ümitsizlik demek değildir. Ecrini Allah Teala'dan beklemek suretiyle, nihayetini Allah Teala'ya havale etmek suretiyle, bunun Allah Teala'dan geldiğini bilmek suretiyle bir şeye duruş göstermek demektir. İzzetli bir duruş göstermek, metanetli bir duruş göstermek demektir. Mütalalarımıza baktığımızda İmam Gazali sabrı daha çok bu eksen üzerine bina etmek suretiyle ele alıyor. Temel çerçevesinde ve umdesinde hakeza bunlar oluşturuyor. Safa kardeşim. Şimdi sabır konusuna faziletiyle başlamak gerekirse şunu ilk önce zikredelim. Kur'an-ı Kerim'de sabır ile alakalı mevzular takriben 70 küsur yerde geçiyor. 70 küsur ayet-i kerimede. Bunların derecelerini, hayırını, sevabını, Allah Teala'nın sabreden kimseleri övmesini, kendisinin onlarla birlikte olmasını ve sevabının kat be kat verileceğini takribi olarak 70 küsur ayet-i kerimede ifade ediyor.
Hocam hemen başlamadan aklıma gelmişken sorayım. Belki vardır ama sabır pozitif bir kavram olarak mı daha çok ön plana çıkıyor yoksa negatif bir kavram? Kavram pozitif. Anlamı da şöyle, nötr de olabilir. Hani genellikle biz zorluklarla birlikte sabrı anıyoruz ya.
Evet.
Güzelliklerin içinde de, nimetin içinde de sabır gerektiren durum olur mu? Var mıdır böyle bir şey? Çünkü hep böyle ya sabır falan, sabır çek falan denilen bir durum olduğu için sanki hani durmak, bir şey kötü bir şey yapacakken durmanın adı sabır gibi algılanıyor. Biraz önce de aslında tam öyle değil denildi sanki ama biraz daha kuşatıcı bir galiba yönü var. Ama yine de bu hep böyle şey mi? Bir şey yapacakken bu sefer de tamam estağfurullah deyip geri mi dönmektir sabır? Bu anlamda hani şey mi? Hep böyle olumsuz durumlarda durulması gereken yer mi? Yoksa güzelliğin içerisinde olumlu durumlarda da kullanabilecek bir durum mudur?
Aslında bunu ileride söyleyecektim ama Hazreti Ömer'in bir ifadesi var. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz diyor ki sabır iki türlüdür, iki kısımdır. Biri diğerinden daha güzeldir. Musibetlere sabretmek güzeldir. Ama bir kimsenin Allah Teala'nın haram kıldığı şeylere düşmemek için, haram kıldığı işlerle meşgul olmamak için, yani haram işlememek için sabretmesi bundan daha güzeldir diyor. Şimdi Celaleyn diye bir tefsir var. Müfessirlerimiz içerisinde Celaleddin Es-Suyuti ile Celaleddin El-Mahalli'nin yazmış olduğu bir tefsir. İki Celaleddin yazdığı için Celaleyn ismi veriliyor. Onun üzerine de Süleyman El-Cemel'in El-Futuhatul İslamiyesi şeklinde bir tefsir var. Cemel tefsiri diye daha çok geçiyor. El-Futuhatü Mekkiye İbn Arabi rahmetullahi aleyhin. Şimdi orada ya eyyühellezine amenüsteaynü bis sabri ve salah innallaha ma'as sabirin ayet-i kerimesini tefsir ederken Süleyman Cemel rahmetullahi aleyh bir nakilde bulunuyor ve sabrın üç türlü olduğunu belirtiyor. Birincisi, bir kimsenin musibetlere karşı göstermiş olduğu mukavemet. Bir kimse bir musibetle, bir imtihanla, bir bela ve sıkıntıyla, maddi veya manevi canını sıkan veya kendi tertibinin, tanziminin, yani kendi plan ve programının ötesinde bir durumla karşılaştığında göstermiş olduğu duruş. Musibetlere veya imtihanlara gösterilen sabır. İkincisi, haramlara düşmemek konusunda gösterilen sabır. Bir kimseyi şeytan sağından girer, solundan girer, gözüyle, kulağıyla, eliyle, diliyle haram olan şeye Allah Teala'nın yasaklamış olduğu bir takım menfi hususiyetlere, fiillere ve tasarruflara sevk eder. Kötü olan şeyleri, fahiş olan şeyleri, münker olan hususları, haram olan noktaları daha sevimli ve cazip gösterir. Bu ise haramlara düşmeme konusunda gösterilen duruş, gösterilen sabır demektir ikincisi. Üçüncüsü ise ibadetlere devamlılık konusunda gösterilen sabır. Hafizu ala salavati ve salatil vusta buyuruyor ayet-i kerimede Allah Teala. Hafizu ala salavat, namazlarınızı muhafaza ediniz. Bu sadece namaz özelinde değil. Bir kimsenin ibadetlerini devamlılıkla süreklilikle, istikrar ve istimrar ile, yani aksatmadan, yerli yerince idame ettirebilmesi, bil fiil bunları yapabilmesi de hakeza as-sabru ala ta'a, taat noktasında devamlılık göstermek konusunda bir defa yapıldı, sıkıldı, iki defa yapıldı, bunaldı, üçüncüsüne artık zaman kalmadı veya kişinin hevesi söndü, affedersiniz.
Hı hı.
Hevesini aldı, bir daha o ibadeti vacip veya farzın ötesinde nafile bile olsa yapmıyor demek değildir. Sevaba, Allah Teala'ya yaklaştıran hususlara ve ibadetlere devamlılık konusunda sabır. Bundan dolayı Cenab-ı Peygamber, Allahu alem bunun da alakalıdır, afzalül amali lillahi azze ve celle edvemuha ve inkalle. Allah Teala'ya en sevimli gelen ibadetlerden bir tanesi, en sevimli gelen amellerden biri de az da olsa devamlı olanıdır buyuruyor. Yani bir kimse her namazın sonrasında belki kıldığı farzın arkasından geçmişe dair bir vakit kaza kılabilir. Öğlen namazının farzını kılıyor, arkasından da sünnetlerini kıldıktan sonra geçmişte kılamadığım namaz mutlaka olmuştur, bali olduktan sonra belki bazı vakitleri aksatmışımdır, namaza Allah korusun belki geç başlamışımdır diyerek farz olarak kıldığı öğlenin arkasından bir tane de kaza olarak öğlen namazı kılıyor. İkindinin arkasından bir tane ikindi kazası kılıyor. Akşamın farzından sonra bir defa da kaza olarak akşam namazı kılıyor. Yahut kişi teheccüde kalkıyor farz muhal. 8 rekat 10 rekat kılmakta zorlanıyor. Bir gün kalkıyor 10 rekat kılıyor. İkinci güne artık hevesi kalmıyor. Her gün kılsın 2 rekat kılsın. Veya evabin namazı kılıyor farz muhal. Her akşam namazından sonra 6'şar rekat kılmakta zorlanıyor. Bir gün kılıyor 3 gün kılmıyor. Bir gün kılıyor artık hiç kılmıyor. Gözünde fazla gelmeye başlıyor. Her gün kılsın 2 rekat kılsın. Bu sebeple Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu buyur, bunu ifade ediyor. Edve muhavve inkalle. Az da olsa bir ibadette asıl olan devamlılıktır. Bundan dolayı ulema sabrı da bu noktada kategorize ederken as-sabru alel ta'a ve sabru alel muharramat ve sabru alel musibe. Musibete karşı sabır, haramlara düşmeme konusunda, nefse ve şeytana uymama konusunda sabır, ibadetleri devamlılık noktasında istikrar ve istimrar ile idame ettirebilme konusunda sabır diye üç başlıkta ele alıyor. Sizin dediğiniz tam olarak bunu biraz daha ihtiva ediyor sorduğunuz soru. Yani bir kimse sadece karşılaştığı olumsuz durumlara karşı mı sabretmeli?
Hı hı.
Şunu bilmeli ki başına gelen her bir şey Allah Teala'nın imtihan muhtevası içerisinde göndermiş olduğu ve kader dairesi içerisinde tahakkuk ve cereyan eden bir şeydir. Bundan dolayı Allah Teala insanların duruşunun ve tutumunun nasıl olacağını ancak gösterdiği sabırla görebilir. Yani Allah Teala bunu zaten biliyor. Hani şöyle bir ifade vardır. Madem ki Allah Teala bizim ahirette nereye gideceğimizi biliyor, cennete veya cehenneme gideceğimizi biliyor, bizi niye yarattı diye soruyorlar mesela. Bunun temel hikmetlerinden bir tanesi, sebep diyemiyoruz çünkü bunun sebebini Allah bilir, ama hikmetlerinden biri şudur: bizim dünyada niçin cennete, niçin cehenneme gireceğimizi anlamamız, idrak etmemiz, onun takdir etmiş olduğu kazaya ve kadere iman etmemiz, bunu daha iyi anlayıp algılayabilmemiz için gönderdiği, yarattığı, kainatı bunun için halk ettiği ifade ediliyor, yarattığı ifade ediliyor. Öyle olunca sabır, başımıza gelen herhangi bir şeyden sonra kendi durumumuzu, yani kendi kafa kağıdımızı, kendi karnemizi görmemiz anlamına geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nakledilen şu hadisi veya başından geçen şu hadise çok malum, bilinir. Bir kabri başında ağlayan kadının, evet, yanına varıyor. Çocuğu vefat etmiş, kadın feryadı figan ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sabır tavsiyesinde ve telkininde bulunuyor. Kadın ilk etapta, benim çocuğum öldü, senin çocuğun mu öldü ki? Veya benim başıma böyle bir musibet geldi, senin başına böyle bir musibet mi geldi ki bana bunları söylüyorsun? Dışarıdan ahkam kesmek kolay minvalinde şeyler söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan hiçbir şey söylemeden ayrılıyor. Etrafındakiler diyorlar ki, yanına gelen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dı. Çok ayıp ettin, yanlış şeyler söyledin.
Orada da sabretmiş Peygamberimiz.
Evet, burada da mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabrediyor.
Bugün dikkatimi çekti.
Sonra bu kadın pişman olarak hakkında azap ayesi inmesinden endişe ederek ve Allah Resulü'nü incitmekten imtina ederek gidip özür beyan edecek, helallik alacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a durumu arz edip pişmanlığını ifade edince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, es-sabru inde sadmetil ula, başa gelen ilk anda gösterilen durumdur. Başa gelen bir konu, bir musibet, bir imtihan her ne olursa olsun başımıza ilk geldiğinde söylediğimiz sözdür. Başımıza ilk geldiğinde göstermiş olduğumuz reflekstir. Yapmış olduğumuz tasarruftur, kavli veya fiili olarak. Bundan dolayı sabır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, şu anda sükunete erip, sakin olup, bana gelip özür beyan etmen değildir. Bu sabır değildir. Başına ilk geldiği anda, çocuğun, kızın veya oğlun vefat ettiği anda göstermiş olduğun mukavemet sabrın özünü ifade eder. Bakınız benim tanıdığım tam böyle İstanbul hanımefendisi bir teyzem var. İstanbul Erenköy'de oturuyor. Sami Efendi rahmetullahi aleyhin de vakti zamanında çok hizmetinde bulunmuş. Hala hayatta bir takım rahatsızlıkları var ama dilinden zikri düşürmez. Lütfiye teyzemdir. Allah Teala kendisine bereketli ömürler ihsan amin, eylesin. Amin, imandan ayırmasın. Ahirette sevdikleriyle birlikte haşretsin. Amin. Şimdi kızı vefat ediyor. Kendisi yaşlı. Çocukları annelerinden yani Lütfiye teyzeden bir rahatsızlık geçirecek, bu habere dayanamayacak diye endişe ediyorlar. İlerlemiş yaşına rağmen kızı vefat ettiğinde kendisine kızının vefat ettiği haber verilince söylediği tek bir şey oluyor. Bana bir seccade getirin, bir iki rekat namaz kılayım. Bu çocuğu bana vererek sevindiren Allah Teala, elimden almak suretiyle beni sabırla imtihan eden de Allah Teala'dır. Allah Teala'ya sevindiğim için nasıl şükrettiysem, elimden aldığı için de sabır göstermeliyim diyerek hiçbir harekette, hiçbir tasarrufta veya hiçbir şey yapmadan önce bir seccade istiyor. İki rekat gözyaşı içinde sabır temennisinde bulunarak dua ederek namaz kılıyor. Sonrasında işte çocuğu defnediliyor. Allah Teala rahmet eylesin. Allah Teala salihalardan eylesin. İmandan ve ihsandan ayırmasın. Dolayısıyla sabır dediğimiz şey iş işten geçtikten sonra, ağzımızdan bir takım şeyler döküldükten sonra, bir takım fiiller yaptıktan sonra, kırıp döktükten sonra Allah korusun, ya sabredelim artık demek değildir. Çok bunu zor. Önce kendi nefsime söylüyorum. Evet. Sonrasında bunu arz ediyorum. Bundan dolayı sabır gösterilmesi çok zor bir husus olduğu için, yani insanın nefsine uyması kuvvetle muhtemel olduğundan, bu mukavemeti gösteremeyeceğinden, nefsine karşı mukavemet gösteremeyeceğinden dolayı sabırla alakalı ayet-i kerimelerde muazzam vurgular var. 70 küsur ayet-i kerimede geçiyor. Bunları hepsini zikretmeyeceğim ama birkaç tanesini arz etmek gerekiyor.
İnşallah hocam. Şimdi şey de geldi aklıma, yani sabrettiğini ifade etmek acaba nasıl olur diye düştü gönlüm. Hani iyilik yapmayı işte başa kalkmak çok fena bir iştir ya. Evet. Ya da işte iyiliği söylemek kültürümüzde hoş karşılanmaz hiç değilse, yani her şeyin dışında. İşte bir hadise yaşandığında da hani bak sabrediyorum falan deyip böyle o enerji, kötü şeyi atmak, üzerindeki kötü hali atmak, hıncını çıkarmak ya da sözle çıkarmaya çalışmak falan acaba bir karşılığı var mıdır? Örnek vereyim, şöyle müşahazlaştırayım. Peygamber Efendimiz'in yaşadığı hadise mesela, bir benzerini yaşamış olalım. O kadına şöyle dediğimizi düşünelim. Sana ben çok güzel bir cevap verirdim ama şu an sabrediyorum, hadi görüşürüz falan deyip gitmek gibi.
Evet.
Gerek var mı? Sabrı zedeleyen bir şey mi olur bu? Ama
bunu dememek lazım.
Asıl sabır böyle de bir şey değil sanki.
Yok.
Değil mi?
Yani aslında bir kimseye ceza vermek isteniyorsa, mukabelede bulunmak isteniyorsa, sükût etmek verilebilecek en büyük cezadır. Çünkü biliyorsunuz tartışmaları ve kavgaları alevlendiren, körüklendiren mukavemet göstermek, mükalemede bulunmak yani cevap vermektir. Esasında karşıdaki kişiyi verdiğimiz cevaplar öfkelendirmiyor. Onu susturan ve onu öfkelendiren, yani ona had bildiren husus verdiğimiz cevaplar değil, gösterdiğimiz sükût oluyor. Sustuğun zaman karşıdaki daha böyle öfkeleniyor, köpürmeye başlıyor. Ya bir cevap verseydin, bir şey söyleseydin, nedir fikrin, tepkimi veriyorsun, övüyor musun, takdir mi ediyorsun, tenkit mi ediyorsun? Dolayısıyla mukavemet göstermek istiyorsak sessiz bir çığlık diyoruz ya, sükût etmek suretiyle Allah Teala'ya havale etmek gerekiyor. İki tane misal anlatacağım. Fakat burada şunu da belirtmek gerekiyor. Ben sana aslında cevabını verirdim ama sabrediyorum esasında sabretmek demek değildir.
Görüntüde zaten burada sabrediyorum.
Yani. Görüntüde sabrediyorsun. Fakat hakikatte bu kişiye cevap vermiş oluyorsun. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruçluyken bir kimse kendisine sataşıldığı zaman, bir söz söylendiği zaman ene saimun, ben sabırlıyım deyiniz buyuruyor ya, karşıdaki kişiye ben sabırlıyım dememiz çoğu zaman bir şey ifade etmiyor. Bunu kişi kendine söyleyecek. Ben oruçluyum.
Yani bunu o hadis-i şerifte de kendine hatırlat anlamında mı
tabii
söyleniyor?
Yani burada hem karşıdaki kişiye ben oruçluyum diyerek bana sataşma, bana bulaşma. Ben Allah için ibadet ediyorum. Ağzım bağlı, dilimi de bağlamak
bunu
istiyorum.
Bunu kendine söylemek gibi karşı tarafa söylemek.
Şimdi karşıdakine diyorsun. Söyleyecek. Ene saimun, oruçluyum desin.
He.
Fakat buradan şu mana da çıkar. Kendi kendine de, kendi nefsine de bunu söylesin,
anladım,
hatırlatsın. Yani hem karşıdakine ben oruçluyum kardeşim. Yani senin istediğin malzeme benden çıkmaz desin. İstediğin tartışmaya, kavgaya girişemem desin. Kendine de şunu hatırlatsın. Bunu karşıdakine söyleyemiyorsa en azından. Ya, ey Mehmet, ey Safa, sen oruçlusun. Ne yapıyorsun? Diyerek bunun da farkına varsın ki sabretsin. Bundan dolayı oruç sabırdan müteşekkil bir ibadet olduğu için... Sabırdan müteşekkil bir ibadet olduğu için Allah Teala bütün ibadetlerin ecrini ve sevabını takdir ediyor. Şu kadar sevabı vardır. Cennette bu kadar karşılığı vardır. Kendisine altından varaklar verilecektir veya işte bir beyt, bir ev, bir villa, bir saray yapılacaktır diyor. Ama oruçla alakalı ifade ederken as-savmu li ve ene eczi bihi. Oruç bana aittir. Oruç benim içindir. Oruç tamamıyla benim için yapılan, herhangi bir karşılığı takdir edilemeyecek kadar fazla olan bir şeydir, ibadettir. Bundan dolayı ve en eczi bihi, hafsalanızın almayacağı şekilde onun mukabelesinde bulunacak olan da benim diyor. Şimdi şöyle bir kıssayla belki bitirmek yararlı olacak. Vakti zamanında başında saçı olmayan, tabiri caizse kel bir kimse berbere gidiyor, tıraş oluyor. İşte berber ustayı alıyor, bu kimsenin saçını tamamıyla temizlemeye, başındaki saçları kesmeye başlıyor. Oradan bir tane, çok affedersiniz, patavatsız, usulsüz birisi gelip bu adamın kafasına bir tane böyle şaplatıyor. Adam da istihza ediyor. Ne yapıyorsun kel diyor böyle.
Kabak.
Ha, ne yapıyorsun kabak gibi kafan var diyor. Buna benzer ifadeler kullanarak tahkir edici, tezyif edici, tenkidin ötesinde artık bunlar. İncitici ifadeler kullanarak başına vuruyor. Tıraş olan bu başı kel derviş hiç sesini çıkarmıyor. Sonra geliyor bir tane daha vuruyor. İşte az önceki ifadeleri kullanarak aynı şeyi söylüyor. Tahkir ve tezyif ediyor. İncitiyor yani. Berber dayanamıyor, bakıyor böyle. Sonrasında adam oradan ayrılıyor. Dışarıda çok büyük bir kamyon, çok büyük bir araç bu adama bir vuruyor, paramparça oluyor.
Parçasını bulamıyorlar.
Sonrasında berber dervişe diyor ki bu kadarı fazla olmadı mı diyor. Adam da diyor ki bu adam bana işte ne yapıyorsun kabak, kabak gibi de kafan var, başında da hiç saç yok diyerek istihza etti. Allah biliyor ki zerre kadar incinmedim, çok da kafama takmadım, ama bu kabağın da bir sahibi var diyor.
Evet.
Bu Allahu alem kabağı değil de kabağın sahibini incitti.
Güzel, evet.
Şimdi bu adam burada sabır gösteriyor, herhangi bir ifade bulunmuyor ama onun karşılığını Allah Teala himayesiyle veriyor. Şimdi ayet-i kerimede Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı övülürken, Allah Teala Eyüp Aleyhisselam'ı sabrından dolayı överken şu ayet-i kerimeyi nazil buyuruyor. İnna vecednahu sabira ni'mel abdu innehu Eyüp. Biz Eyüp Aleyhisselam'ı sabreder vaziyetteyken bulduk sürekli. Ni'mel abd, ne kadar güzel bir kuldur sabrından dolayı. İnnehu evvab, çünkü o sürekli tövbe eden, Allah Teala'ya yönelişiyle gecesini gündüzünü yapan ve ikmal eden bir kuldu. Bu ayet-i kerimeyi Habib bin Ebi Habib isminde bir alim, bir arif zat okuyup ağlıyor. Ve devamında diyor ki hayretler olsun. A'ta ve esna. Hem sabrı Eyüp Aleyhisselam'a veren Allah Teala, hem de sabrettiği için Eyüp Aleyhisselam'ı öven de Allah Teala. Burada esasında sabrı veren de Allah. Yani Eyüp evet. Aleyhisselam'ın herhangi bir dahli yok. Allah Teala o sabrı, o mukavemeti, o hassasiyeti, o samimiyeti vermese herhangi bir kimse sabır gösterebilir mi? Hem evet. Veren o, hem de kulun da kendi verdiği nimeti gördüğü için Eyüp Aleyhisselam'ı öven o. Esasında Eyüp Aleyhisselam burada bir şey yapmıyor. Allah Teala'nın lütfunu, ikramını izhar ediyor. Ama o lütfu, o sabrı veren olmasına rağmen Allah Teala hem kuluna sabrı veriyor, hem de kulunun gösterdiği sabırdan dolayı onu övüyor, sena ediyor diyerek ağlıyor. Kim? Habib bin Ebi Habib ismindeki arif kimse. Ve nihayetinde Ebu Derda rahmetullahi aleyh şöyle diyor: zirvetül iman es-sabr lil hukmi ve rıza bil kader. İmanın zirvesi ahkama, Allah Teala'nın koymuş olduğu hükümlere sabır göstermek ve nihayetinde kadere rıza göstermektir. İmanın zirvesi Allah Teala'nın koymuş olduğu hükümlere sabır, kadere ise rıza göstermek. İkisi zaten sabrın temelini teşkil eder. Herhangi bir hüküm Allah Teala hakkımızda takdir ettiyse, alnımıza herhangi bir şey yazdıysa, bunun ötesine geçemeyeceğimizin bilincinde olmak, başımıza gelen herhangi bir şey vardır bunda da bir hayır gözüyle bakabilmek, sabrın özünü, nirengi noktasını ve temelini teşkil ediyor. Burada inşallah bitirelim. Bir sonraki programda ayet-i kerimelerde Allah Teala sabır konusunda nasıl bir müjdede bulunuyor Kur'an-ı Kerim'de.
Sabredenlere ne vaat ediyor?
Ne vaat ediyor? Ama artık hem o ayet-i kerimeleri anlatalım hem de o ayet-i kerimelerin üzerinde İmam Gazali rahmetullahi aleyhin nasıl tefsir ettiğini ve nasıl bir anlam çıkardığını inşallah, buradan zikretmeye
çalışalım. Sabrın faziletini mi işledik şu an?
Evet, yani sabrın ehemmiyeti ve İslam için ifade ettiği yekûnu görmeye çalıştık.
Tamam.
Hem ayet-i kerimelerden, hem hadis-i şeriften, hem kelam-ı kibardan, hem de arif ve alimlerin yaklaşımlarından, çıkarımlarından, tefsirlerde geçen yaklaşım ve manalardan ve buna dair etrafımızda kimselerin göstermiş olduğu misallerden inşallah bir sonraki derste ayet-i kerimeleri İmam Gazali rahmetullahi aleyh nasıl anlıyor ve nasıl anlam donduruyor buna bakalım.
İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ederim.
Eksik olmayınız. Sabır konusunda ufkumuzun açılışa, inşallah sabrımızın derinleşeceği, genişleteceği program silsilesinin hatta bir başlangıcı olan bu programın nice güzelliklere vesile olmasını da dileyerek veda edelim sevgili dinleyenlerimize. Hocam ifade etti, önümüzdeki hafta Allah'tan bir mani olmazsa Kur'an-ı Kerim sabredenlere ne vaat ediyor başlığı altında sevgili hocamın rehberliğinde İmam Gazali'nin etrafında dolaşmaya gayret edeceğiz. Ama şimdilik Gazali Mektebi'ni burada noktalıyoruz. Daimi konumuz Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Fetva Kurulu raportörü Doktor Sayın Mehmet Büyükmutlu Efendi hocamdı. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.